Ayrım 9.
Platon genel felsefe yönüyle bir idealist felsefeyi temsil eder. Estetikte de aynı idealist karakter kendini ortaya koyar. Bu estetik idealizm özellikle Şölen diyaloğunda en açık ve en güzel bir şekilde ifade bulur. Geçen bölümde göstermeye çalıştığımız gibi bu estetik bir öz güzelliği ekseni etrafında döner. Güzelliği bütün varlığın odak noktasına koyan, güzel ve iyiyi aynılaştırarak mutlaklaştıran Platon'dan güzellik felsefesi ile uyumlu bir sanat felsefesi beklenirdi. Bu uyum içinde güzellik gibi sanatı da yüceltmesi gerekirdi. İdealist filozoflarda bu böyle olmuştur. Antik çağda Plotinus'ta, modern çağda Schelling'de ve Hegel'de olduğu gibi. Platon da Şölen diyaloğunda aşağı yukarı böyle düşünüyordu. Poesis olarak sanat bölümünde bunu göstermeye çalıştık. Hatırlanacağı gibi Şölen'de sanatçı özellikle de Homeros ve Hesiodos üzerine verilen yargı ile devlette onlar üzerine verilen yargı taban tabana karşıttır. Sanat ve sanatçı orada ne kadar yüceltiliyorsa devlette de o derece hor görülür. İçine girdiği sosyal politik koordinatların etkisiyle düşündüğü devlet tablosuyla uyumlu olabilmek için Platon devlette sanatı bütün yüceliğiyle feda eder. İsterse bu idealist tavrıyla bir uyumsuzluğu göstersin. Platon pekala yine mimesis teorisine bağlı kalıp mimetik objeyi İddialar dünyasında arayıp bulabilirdi. Böyle bir hareket hem idealist tavrıyla hem de güzellik felsefesiyle daha tutarlı olurdu. Oysa Platon bunun tamamen aksini yapıyor. İddialar dünyasını sanatçıya kapayıp onu sadece filozofa açıyor. Bunun sonucu olarak da Şölen diyaloğunda sanatçının aldığı yeri şimdi yalnız filozof alıyor. Buradan da bahtsız bir çatışma, felsefe-sanat çatışması doğuyor. Oysa idealist bir filozofta böyle bir çatışma düşünülemez. Örneğin ne Plotinus'ta, ne Schelling'de, ne de Hegel'de böyle bir çatışma vardır. Tersine bu filozoflar için felsefe ve sanat tam bir uyum halindedir. Onlar ancak şöyle söyleyebilirler. Tim felsefesi bir estetik felsefesidir. Şiir sonunda başlangıçta olduğu şey olacaktır. Yani insanlığı eğiten bir öğretmen. Çünkü o zaman artık ne bir felsefe ne de bir tarih olacak. Tek başına edebiyat bütün öteki bilim ve sanatları aşıp yaşayacaktır. Schelling. Şölen de şiirin buna benzer bir şekilde yüceltilmesine karşılık devlette eidola, mimetik obje olarak belirlenince sanat artık bütün büyüsünü yitirir. Hatta çoğu zaman toplum için zararlı bir etkinlik olur. Platon'un sanat sorunu üzerine son sözü ise şu oluyor. Şair olmadan şiiri tutan ve sevenleri de bırakalım. Düz sözle konuşup anlatsınlar bize ki şiir hoş olmakla kalmaz. Devletin işini insanların hayatına yarar. Can kulağıyla dinleriz onları. Şiirin hem hoş hem yararlı olduğunu gösterebilirlerse bir kazanç olur bizim için. Platon'un idealist tavrıyla uyuşmayan bu sözlerini tamamen soyut olarak düşünürsek onların günümüzde bile tartışması yapılan bir soruya öncülük ettiklerini görürüz. Bu soru şudur, sanat sanat için midir? Platon'un Antikite'de ortaya atıp tartışmasını yaptığı bu soru günümüzde alın yazısını taşıyor. Sanat ve estetik sorularını politik sosyal yönden ele almasıyla ve genel olarak bir idealist filozof olarak sanata karşı olumsuz tavrıyla Platon bir uyuşmazlığa düşerse de bu yönde ortaya attığı düşünceler yüzyıllar ve yüzyıllar sonra modern estetiğin en aktüel problemlerinden birisi olarak tekrar düşünme yüzeyinde kendilerini bulurlar. 3. Aristoteles. Aristoteles metafizikasında insanda 3 temel etkinlik bulur. Bunlar sırasıyla bilme, eylemde bulunma ve yaratmadır. Bu 3 etkinliği 3 bilim araştırır. Bilmeyi teoretika, eylemeyi pratika ve yaratmayı poetika. Bilmeyi konu olarak alan teoretika, tepe noktasına protoplosofyada, metafizikte ulaşır. Çünkü teoretika, ereği hakikate nedenler bilgisine ulaşmaktır. Nedenler bilgisi, ilk nedenlerin bilgisi olarak en üstün içeriğine metafizikte erişir. Gerçekten Aristoteles, metafizikasında, ilk felsefesinde bunu enine boyuna araştırır. Eyleme gelince Aristoteles, bunu da yazmış olduğu 3 etikada ele almış ve temellendirmiştir. Büyük etik, Nikomakos etiği ve Eudemos etiğinde. Ne yazık ki Aristoteles poesisi bir genel yaratma etkinliği olarak ele alıp işlememiştir. Bunun sonucu olarak da metafizik ve etik gibi bir ana felsefe disiplinini ele alan bir genel poetik ortaya koyamamıştır. Gerçi Aristoteles bir poetika yazmıştır. Ama bu yalnız edebiyat sanatı ile ilgilidir. Aristoteles'in böyle genel anlamda poesisi araştıran bir poetika yazmamış olması, diyebiliriz ki estetiğin bir bağımsız bilgi kolu olarak kuruluşunu yüzyıllarca geciktirmiştir. Oysa Aristoteles metafiziğinde ve etiklerinde sistematik poesis alanına da uygulanmış olsaydı, modern deyimiyle estetiğin alın yazısı değişebilir ve estetik Aristoteles gibi bir düşünürün eliyle daha antikitede kurulmuş olabilirdi. Bu estetik için büyük bir bahtsızlık olmuştur diyebiliriz. Gerçi elimize eksik geçmiş bulunan poetikasında da genel olarak sanatla, sanat teorisi ve sanat felsefesiyle ilgili çok önemli bazı düşüncelerin bulunduğunu görüyoruz. Ne var ki Aristoteles tohum halindeki bu düşüncelerini geliştirip bunları sistematik sonuçlarına götürmeyi denemez. Bu bakımdan onlar kitapta serpiştirilmiş olarak kalırlar. Şimdi bu tohum halindeki düşüncelerden hareket ederek Aristoteles'in sanat felsefesinin temel görüşünü, yani mimesis teorisini görmeye çalışalım. Poetikanın poesisi ele alması ve poesis üzerine bir sanat teorisi kurması beklenirken Aristoteles bunun aksine mimesis kavramından hareket eder ve sanatla ilgili bütün düşüncelerini bu mimesis ışığı altında düşünür. O halde Aristoteles'e göre mimesis nedir? A. Mimesis'in bir iç tepe olarak belirlenmesi ve sanat ile ilgisi. Aristoteles daha Poetika'nın ilk sayfalarında mimesis'i ele alır ve ilkin sanatla olan ilgisini belirlemek ister. O halde epos, tragedya, komedya, şiir ve flüt, kitara sanatlarının büyük bir kısmı bütün bunlar taklittir, mimesis. Ama taklit olan mimesis olan yalnız bu adı geçen sanatlar değildir. Yalnız edebiyat ve müzik sanatları değil, aynı zamanda figüratif sanatlar da taklite dayanır. Çünkü şair tıpkı bir ressam veya diğer herhangi şekil verici bir sanatçı gibi taklit edici bir tasvircidir. Buna göre ister edebiyat, ister müzik, isterse figüratif sanatlar olsun, her çeşit sanatın özü taklit yani mimesistir. Mimesis yalnız sanatın özünü oluşturan bir ana etkinlik değildir. Aristoteles'e göre onun bir psikolojik temeli de vardır. Hatta diyebiliriz ki insan için taklidin bir özel önemi ve değeri de vardır. İlkin ele almamız gereken şey şu halde mimesis'in kendisinin oluyor. Çünkü sanatın belirlenmesine giden yol zorunlu olarak mimesis'in belirlenmesinden kalkıyor. O halde taklit, taklit olarak nedir? Bu soruya Aristoteles hiç duraksamadan şöyle karşılık verir. Şiir sanatı genel olarak varlığını insan tabiatında temellenen iki ana nedene borçlu gibi görünüyor. Bunlardan birincisi taklit iç tepisi olup bu insanlarda doğuştan vardır. İnsanlar bütün öteki yaratıklardan özellikle taklit etmeye olağanüstü yetili olmalarıyla ayrılır ve ilk bilgilerini de taklit yoluyla elde ederler. İkincisi, bütün taklit ürünleri karşısında duyulan hoşlanmadır ve bu insan için karakteristiktir. Sanat eserleri karşısındaki yaşantılarımız bunu kanıtlar. Taklit bir iç tepe olarak insan varlığına yalnız yerleştirilmekle kalmıyor, aynı zamanda insanın bir temel belirleyicisi olarak düşünülüyor. Taklit bir insanın ana özelliği ve insana özgü olan bir temel iç tepe olarak anlaşılınca ve bütün insan bilgisinin ana motifi olarak düşünülünce buradan şu çıkar ki insanın bir homo sapiens olarak meydana getirdiği her şeyin temelinde mimesis vardır. Çünkü insan, insan olarak Aristoteles'e göre bir zoon mimetikatondur. Buradan Aristoteles ile hocası Platon'un taklit yani mimesis görüşlerinin ne kadar birbirinden farklı olduğu açık olarak görülüyor. Platon'un mimesisi olumlu bir etkinlik olarak görmemesine karşılık Aristoteles mimesis iç tepsisini insan tabiatı içine sokuyor ve bütün bilgilerimizi sağlayan bir temel motif olarak anlıyor. Mimesis o kadar insani bir değer oluyor ki insanı hayvandan ancak bu yeti ayırabiliyor. O halde Aristoteles'in mimesis görüşü tamamen olumludur. Mimesis, taklit, böyle temel bir insan etkinliği olarak anlaşılınca sanatı belirleyen bir motif olarak düşünüleceği de ortaya çıkar. Çünkü sanat bir tasvir etme, bir şeyi anlatma, birinin resmini veya heykelini yapma diye düşünülünce burada taklidin çok daha kolaylıkla akla gelebileceği açıktır. Daha önce ortada Platon örneğinde olduğuna göre Aristoteles'in mimesis kavramına sarılacağı besbellidir. Ancak Aristoteles için mimesisin kendi kadar mimesisin nasıl uygulanacağı da önemlidir. Her bilgi sanatta dahil bir mimesistir. Ama bu mimesisi, bu taklidi sanatlar nasıl gerçekleştirirler? Aristoteles'e göre bunun belli bir gerçekleştirme yolu vardır. İster bir sanatçı yetisi, isterse alışkanlığa dayanan bir ustalıkla olsun, bazı sanatlar renkler ve figürler aracılığıyla taklit eder. Buna göre de bütün adı geçen sanatlarda genel olarak taklit ya da ritim ya da söz ya da harmoni aracılığıyla gerçekleştirilir. Öyle ki bu üçü ya ayrı ayrı ya da birlikte kullanılır. Örneğin flüt ve kitara aynı şekilde kaval çeşidinden olan sanatlar sadece harmoni ve ritmi kullanırlar. Dans sanatı ise yalnız ritmi kullanır. Çünkü dans edenler ritmik beden hareketleri aracıyla karakterik özelliklerini, tutkularını ve hareketlerini taklit ederler. Taklit sanatlarda belli bir şekilde olmaktadır. Sanatçı belli araçları kullanarak objeleri taklit etmektedir. Böyle belli araçlar kullanmasıyla sanatlar birbirlerinden ayrılırlar. Taklit etmede kullanılan araç bakımından sanatlar kendi aralarında sınıflara ayrılmaktadırlar. Renk ve figürleri kullanmasıyla figüratif sanatlar doğar. Sözü kullanmakla müzik, son olarak ritmi kullanmasıyla dans sanatı ortaya çıkar ve bu adı geçen sanatlar böylece birbirlerine karşı sınırlanmış olurlar. Yalnız Aristoteles'e göre sanatlar taklit için kullandıkları araç yönünden değil, aynı zamanda taklit tarzı bakımından da ayrılırlar. Çünkü aynı taklit araçlarıyla aynı objeler farklı olarak taklit edilebilir. Bu da bir yandan hikaye etme yoluyla, hikaye etmede ya Homeros'un yapmış olduğu gibi bir başka kişi adına ya da kendi üzerine başka bir rol almadan doğrudan doğruya kendi adına yürütülür. Öte yandan da taklit edilen bütün kişileri hareket halinde ve eylem içinde gösterme yoluyla olur. Taklit tarzı yönünden de şu halde sanatlar hikaye edici ve tiyatro sanatları diye ayrılır. Burada dikkate değer bir nokta ile karşılaşıyoruz. O da hikaye ve dramanın iki ayrı ve birbirinden bağımsız sanat olarak düşünülmesidir. Ancak sanatlar yalnız taklit aracı ve taklit tarzı bakımından değil, taklidin yöneldiği obje bakımından da ayrılırlar. Fakat burada taklit objesi, mimetik obje olarak gösterilen objeler etik, ahlaki bir özellikle belirlenmektedir. Buna göre de şairler ya ortalama insandan daha iyi veya daha kötü veyahut da ortalama insanların hareketlerini taklit ederler. Aynı şeyi ressamlarda da buluyoruz. Poltokos daha iyileri, Poisson daha kötüleri ve Dionysos ise gerçeğe uygun olan kişileri taklit etmeye çalışmışlardır. Burada taklit objesinin belirleyici motifi tamamen etik bir değerleme oluyor. Yine bunu Aristoteles şöyle anlatıyor. Adı geçen taklitlerden her biri birbirlerinden farklı olan iyi, gerçeğe uygun ve kötü hareketleri taklit etmesi bakımından ötekinden ayrılmakla da yine bu ayrılığı gösterir. Dansta olduğu gibi flüt ve kitara sanatlarında da bu ayrılık görülebilir. Aynı şekilde düz yazı ve nazımda da. Örneğin Homeros daha iyi karakterleri, Kleopon gerçeğe uygun karakterleri, ilk defa parodi şiirleri yazan Teososlu Hegemon ile Deliada yazarı Nikokares de daha kötü karakterleri taklit etmişlerdir. Aynı şekilde bu ayrılıklar Dimramboslar'da ve Nomenler'de de görülebilir. Burada da yine taklit sanatları birbirinden ayırmaktadır. Ne var ki Aristoteles'in taklidin yöneldiği obje bakımından sanatları birbirinden ayırması dış bakımdan değil de iç bakımdan oluyor. İnsanların iyi yani ortalama insanın üstünde, ortalama ve ortalamanın altında diye taklidin objesi olması sanatın etos hayatını belirler. Buradan şu nokta açık olarak ortaya çıkar ki sanat iç yapısı bakımından bir etosa, bir ahlaki hayata veya ruha sahiptir. Her sanat bir taklit aktı olarak belli bir objeye yönelmek gereğinde bulunduğuna, bu objede iyi, ortalama ve kötü bir obje olduğuna göre her sanat zorunlu olarak bir etik değeri gerçekleştirecek, yine zorunlu olarak bir ahlaki temele dayanmış olacaktır. Bunun nedenini araştırırken Aristoteles şöyle bir varsayımdan hareket eder. Her sanatın objesi, her mimetik obje insandır. Bu varsayıma Aristoteles'i götüren neden, sanat veya taklit olarak düşündüğü etkinliğin yaşadığı çağda insan formuyla uğraşmasıdır. Resmin konusu insan formudur. Plastiğin konusu insan formudur. Edebiyat ve tiyatronun konusu yine insan ve insan formudur. Böyle bir sanat yaşantısı içinde sanatın objesi mimetik obje olarak insanın düşünebileceği tabii olarak kabul edilmelidir. İnsan ise bir davranış, bir eylem varlığı olarak belirlenmesini ahlak dünyasında bulur. Şimdi taklit edenler, sanatçılar eylem içinde bulunanları taklit ettiklerine göre buradan zorunlu olarak şu sonuç çıkar. Eylemde bulunanlar ya iyi ya da kötüdürler. İnsanlar karakter bakımından, iyi veya kötü olmaları bakımından birbirlerinden ayrılmakla bütün ahlaki özelliklerimizin dönüp dolaşıp sonunda bu iyi kötü karşıtlığına varır. Şu halde taklidin, sanatın moral yönünü belirleyen, taklit objesi yapılan insanın ahlaki özelliğidir. Eğer taklit objesi yapılan insan iyi bir insansa taklit de iyi, yani ahlaki olacaktır. Taklit edilen insan kötü ise meydana gelen taklit eseri de ahlaki yönden kötüdür. Öyle ki bazı sanatları bu bakımdan önceden belirlemek bile mümkündür. Tragedya ve komedya arasındaki bir ayrılık da yine bu noktada bulunur. Çünkü komedya ortalamadan daha kötü karakterleri, tragedya ise ortalamadan daha iyi olan karakterleri taklit etmek isterler. Yalnız taklit ürünü bakımından değil, aynı zamanda taklitçi yani şair ve sanatçı bakımından da yöneldiği taklit objesiyle ilgili olarak ahlaki bir yargıya varabiliriz. Bir şair, örneğin niçin bir komedya şairi olur da bir başka şair bir tragedya şairi olur? Buna hiç şüphesiz taklit objesi yaptıkları karakterden ötürü diye Aristoteles'e göre cevap verilebilir. Ama bu sorular şu soruyla da tamamlanmalıdır. Neden bu şairler kötü karakterleri taklit ederler de şu şairler iyi karakterleri taklit ederler? Bu soruya Aristoteles şöyle karşılık verir. Şiir sanatı şairlerin karakterlerine uygun olarak iki yönelge alır. Çünkü ağırbaşlı ve soylu karakterli şairler ahlakça iyi ve soylu kişilerin iyi ve soylu hareketlerini taklit ederler. Hafif meşref karakterli şairler ise bayağı tabiattaki insanların hareketlerini taklit ederler. Birinciler bunu ilkin himmoslar ve övgü şiirleri ile yaptıkları halde ikinciler alaylı şiirler yazmakla yapmışlardır. Şimdi Aristoteles'in varmış olduğu bu yargı şüphesiz hem psikolojik hem de estetik bakımdan yanlış bir yargıdır. Bu yanlışlık ilkin ahlak dünyası ile estetik dünyayı aynılaştırmada başlıyor. Ahlakın kural ve kanunları başkadır, estetiğin kural ve kanunları başkadır. Realitede iyi olarak değerlendirdiğimiz bir kimse bir taklit objesi yapılınca artık ahlaki değerini yitirir. Bir kötü kimse de kötü değerini. Onları değerlendireceğimiz skala artık yalnız estetik skaladır. Daha doğru bir deyimle estetik değerler skalasıdır. Hele buradan taklit ettikleri objelere göre taklit edenler yani sanatçılar hakkında ahlaki karakter yargılarına varma büsbütün yanlış bir davranış olur. Bu şuna benzer. Güzel eserler güzel insanların portre ve tasvirleridir. Çirkin eserler çirkin insanların portreleridir. Böyle bir görüş henüz sanat soruları karşısında tamamen yetkinleşmemiş, naif, çocuksu bir görüşü dile getirir. Aristoteles gibi büyük bir düşünürün böyle çocuksu bir tavra nasıl bağlandığı haklı olarak sorulabilir. Buna karşılık diyebiliriz ki sanat soruları üzerinde Aristoteles'e gelene kadar henüz bir düşünme geleneği kurulmamıştır. İkinci olarak Grek düşünmesi için Kolagagatia doğruluğundan şüphe edilemez. Apaçık bir düşünceydi. İyi ve güzel böyle substantiyel bir bağla birbirine bağlanınca bunları birbirinden ayrı düşünüp değerlendirmenin güçlüğü de ortaya çıkar. Çünkü Grek zihni ve anlayışı için iyi güzeldir, güzel de iyidir. İyi olup da güzel olmayan ve güzel olup da iyi olmayan bir şey düşünülemez. Grek düşünmesi için böyle bir şey saçma olurdu. İmdi böyle bir değer geleneği içinde yetişen Aristoteles'in bu iki değeri bir modern estetikçi ve düşünür gibi birbirinden ayırması beklenemezdi. Böyle bir ayırma da aslına bakılırsa ancak estetiğin bir modern bilgi disiplini olarak kurulmasıyla mümkün olmuştur. Aristoteles ahlak değeriyle estetik değeri aynılaştırırken şüphesiz ki yanılıyor. Ama bu yanılma çağının anlayışı açısından bakılınca ürkünçlüğünü kaybediyor. Çünkü ahlak ve iyi çağının anlayışı için sanatın arka planında onun bir ana belirleyicisidir. Bununla birlikte Aristoteles sanata karşı yöneltilen ahlaki olmama yergisini de yine ahlak planında çürütmeye çalışır. Bununla hiç olmazsa onun ortalama insanın sanat ürününde bulmak istediği ahlaki karakterlerin daha ötesine gittiğini söylemek mümkün olur. Çünkü Aristoteles sanatı yermek için ahlak motifiyle onun karşısına çıkanları da göğüsler. Söz konusu olan şey bir sözün, bir hareketin ahlak yönünden iyi veya iyi olmaması ise o zaman yapılması gereken şey yalnız o söz veya hareketi tek başına almak, onun soylu bir söz veya hareket mi yoksa bayağı bir söz veya hareket mi olduğunu düşünmek değildir. Tersine aynı zamanda konuşan veya hareket eden kimseler de dikkate alınmalı ve onlar kime karşı konuşuyor, ne zaman ve neden ötürü konuşuyor ve hareket ediyorlar. Acaba onların bu konuşmaları ve hareketleri ile yüksek bir iyi mi meydana geliyor veya bir kötülükten mi sakınılıyor? Bütün bunlar da dikkate alınmalıdır. Burada sanatın ahlakı deyince Aristoteles'in daha derine sanat eserinin iç hayatına doğru kaydığı görülüyor. Sanat bir etik varlık olarak belirlenirken dış görünüşlere, kahramanların genel konuşma ve eylemlerine bağlanılmıyor. Tersine düşünülen şey en son bir erek olarak o sanat eserinde iyinin gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Bu her moralist sanat eserinde düşünülebileceği ve aranabileceği bir niteliktir. Aristoteles'in çağı için olduğu gibi günümüz içinde bu böyledir. Moralist Grek ruhunun her şeyde olduğu gibi sanatta da iyiyi arayacağı düşünülebilecek bir şeydir. Fanatik ahlakçıların yaptığı şey ise bundan büsbütün başka bir şeydir. Aristoteles bir moralist olarak sanatın karşısına çıkıyor ve onu bir yandan bir iyi güzel varlık olarak düşünüyor. Öte yandan da kaba ahlak yargılarına karşı onu koruyor. B. Mimesis'in bir kategori olarak belirlenmesi. Şimdi Mimesis'in taklit yine kendisine dönüyoruz. Buraya kadar Mimesis'in bir iç tepe olduğunu ve insanlarda doğuştan var olduğunu gördükten sonra taklit aracı, taklit objesi ve taklit tarzıyla sanatların nasıl birbirlerinden ayrılıp çeşitli sanat türleri meydana getirdiğini ve yine taklit objesiyle sanatın etik temelinin nasıl atıldığını gördük. Şimdi bütün bunları meydana getiren bir etkinlik olarak mimesis nedir? Bunu görmemiz gerekiyor. Her etkinlik gibi taklit etkinliği de bir suje ile bir obje arasındaki bir etkinliktir. Suje, taklit eden, benzetmeci diyebileceğimiz sanatçıdır. Ama taklidin yöneldiği objeye gelince araştırılması gereken asıl problem burada bulunur. O halde mimetik obje nedir? Yani sanatçının yöneldiği taklit objesi yaptığı şey nedir? Şair tıpkı bir ressam veya diğer herhangi şekil verici bir sanatçı gibi taklit edici bir tasvircidir. Buna göre de şairin şu üç imkandan belli birini zorunlu olarak taklit etmesi gerekir. Yani ya nesneleri nasıl idiyseler veya nasılsalar, ya nesneleri mitoslara veya insanların inançlarına göre nasılsalar, ya da nesneleri nasıl olmaları lazım geliyorsa o şekilde tasvir etmelidir. Burada mimetik obje için üç imkan doğuyor. Gerçek veya mitoslara uygun olan şeyler veya mümkün şeyler. Şimdi bunları birer birer görmeye çalışalım. Taklit etkinliğinin gerçeğe yönelmesi ne demektir? Bu nasıl olur?